Ayrım 7. Devran, Gülseren Mungan. Sayfa 88. Gerçeği tutmak. Aynaya baktığında gözlerinin ta içinde gördüğü umutsuzluğun buğusuydu. Sonunda Damla'ya dönüşecek hüznün ve özlemin buğusu. Kaşları çatık mıydı, şaşkın mıydı, acıyarak mı bakıyordu, acıklı mı? Bilemedi. Tek bildiği gelmekte olan fırtına ile işbirlikçi bir ruh haliydi bu. Güvensizlik ve belirsizliğin ruh hali. İşte ilk Damla. "Hoş geldin," dedi ona aynadaki akışını izleyerek. "Hoş geldin benim yaşamım." Değiştiğini sanmıştı birçok şeyin. Dünyasını değiştirmiş, ruhunu özgür kılmıştı, bedenini de. Kendini demir bir kubbenin altından çekip çıkarmıştı. Onca sıkıntıyı yüzyıllar sonra atlatmıştı. "Yok, hayır. Hepiniz gelin demedim size." Eliyle sildi ardı sıra gelenleri. "Sen hani ağlamayacaktın?" diyerek aynadaki aksine. Aynanın önünden çekildi. "Bugün nedense çok sinirliyim. Beni bu hale getirecek bir şey de olmadı üstelik," diye düşündü. "Ya önceki gün?" diye sordu fısıltıyla içindeki ses. "Önceki günü anımsatmaktan hoşnutsuz." "Önceki gün çok güzel şeyler olmuştu o gün aslında. Canı, biricik oğlu yenilenmiş bir eski zaman köşkünde 2 gün süren satranç turnuvasında 1. olmuştu. Güzel bir bisikleti ödül olarak kazanmış, bir de madalya almıştı. Herkes oğlunun zekasından, başarısından söz ediyordu. Bundan güzel ne olabilirdi? Ve sevdiği adam, o güzel bakışlı, sevdalı sesli adam 2 gün boyunca oradaydı. Onunla bu kadar süre aynı çatı altında ne zaman bulunabilmişti ki? Kaçamakmış. Olsun varsın. Sevdiğinin varlığıyla dop dolu, eski, eski olduğu kadar içten, yaşanmışı yatsımayan o güzelim binada 2 gün. O, varlığının üzerimdeki etkisini, benim için nice doyumsuz, nice anlatılmaz bir şey olduğunu biliyor mu, diye düşündü, oturduğu yerden gelenlere bakarak. Evet, biliyor. Ona söylemiştim. Elleri az birleşmemiş, yürekleri az konuşmamıştı. Dudakları az söylememişti sevgiyi. Ev sevgiyle doldu. O koca ev, 2 insanın yüreğinden akan, erimiş, kabına sığmayan, yağ gibi kalıcı, bal gibi yoğun, kaplayıcı, kaldırılır gibi değil, bir sevgiyle doldu. Küçücük bir zaman diliminde, gözleri buluştuğunda, kıyametler koptu. Kısa saçlı genç bir kadın, varken de koptu kıyamet, yokken de. Merdivenlerden inip satranç taşlarında yankılanan, masalardaki çay fincanlarına çarpıp kendini kapılarda bulan, masa örtülerinin beyazına, sevdiği adamın ceketine sığınmış o deli, o dolu, o yoğun sevgi tüm binayı dolaştı. Tablolara baktı, dergi sayfalarında gezindi, şöminelere takıldı ve her seferinde yerine ulaştı. Sevgi dolaştı, dolaştı durdu. Zaman ne çabuk geçmişti. İşte sonuçlar, ödüller, alkışlar, fotoğraf çektirmeler. Ve işte o hep kaçtığı, geleceğini adı gibi bildiği, gelmesin diye yapabileceği hiçbir şey olmayan, benliğini toza dumana bulayan, her hücresini 1000 parçaya bölen o yapışkan, kalbini olduğu yerden çıkarıp da taşla parçalayası geldiği an. O an geldi. Olacaktı bu. Nasıl da yokmuş gibi yapmıştı, nasıl da kandırmıştı kendini. Ruhu ve beyniyle karşı olduğu, asla yaşamayı düşünmediği kandırmacayı sal sevgisi uğruna nasıl da örtbas etmişti. Gerçek bu değildi tabii. Gerçek çıplaktı. Gerçek çırılçıplak. Tüm görkemiyle, etiyle kemiğiyle yanı başında, tam karşısında, gözlerinin ferinde, damarlarının ta içindeydi. İşte karısıyla ona doğru geliyordu sevdiği adam. Ondan yayılan eritici sıcaklık, nefretlik durumdan yansıyan dondurucu soğukluk bedenini ikiye böldü. İkiye mi? Başı omuzlarının arasına iyice sıkışmış, kamburu çıkmış bir halde tanıştırdı onları sonunda. Bilinen sözcüklerle belli belirsiz. Ne dediğini anımsamıyor bile şimdi. Eşim dedi mi, demedi mi? Yoksa adını mı söyledi? Kendisi için ne dedi? Anımsayamıyordu, anımsayamazdı. Bunların önemi de yoktu zaten. Öteki konumuna düştüğü bu anda yalnızca eli kalmış bir görüntüydü o. Gerçeğin yumuşak elini insan sevgisinden bile yoksun bir ruh haliyle sıkıyordu. Belki de parmakları adet yerini bulsun diye birbirine dokunmuştu. Görünürde güle oynaya eve döndüler oğluyla sonra. Yalnızca bedeni dönmüştü eve. Deli gibi işe sarıldı. Ortalık çok dağınıktı, topladı, her yeri temizledi. Hızını alamıyordu. Kapı çalındığında biraz önce sokağa çıkan oğlunun bir şey istemek için geri döndüğünü düşünerek kapıya yöneldi. Kızı da gelmiş olabilirdi. Onun karşısında görünce o yıkılmış dünya, parçalanmış bütünlük ayağa kalkıverdi. Oysa saatlerdir yüreğinde yaprak kıpırdamıyor, kulakları duymuyordu. Yaşamıyordu bile. Nasıl bir güçtü bu? Neydi sonlanmışı, tükenmişi ayağa kaldıran şey? Ne güzel bir zaman dilimi çıkıp gelivermişti dünyasına. Bir süre sevgi ve dostlukla bir arada olabilmek. Bitti o güzelim anlar. Yetip gitti sevdiği. Ertesi gün göremedi onu. Duymadı da üstelik. Bir şey eksikti bu yaşamda. Bir şeyler eksik. Bu tür bir yaşamda böyle duyumsamak ne de gülünç oluyor diye düşünüyordu bir yandan. Her an telefon sesindeki kalbiyle. Evet, kalbiyle düşünüyordu artık. Gece yarım sularına değin, zor dayanmış parmaklarını telefonun numara boşluklarında buldu. Çevirecekti, evet. O çıkarsa sesini duymuş olacaktı. Başkası ise çıkan telefonu kapatacaktı. Oydu yanıtlayan, çok şükür. İyi geceler diye fısıldadı, başkasınca duyulacağından korkarak. Tanımamış, karşısındaki sesi almak istermiş gibi duraksadı sevdiği. İyi geceler diye yineledi, biraz daha yüksekçe, tüm istediğinin bir iyi geceler dileği olduğunu duyumsatarak. Sessizlik. Yanında birinin olduğunu kafasına vura vura anlatan sessizlik. Neden sonra durumunu şimdilik böyle olarak tanımlayıp da yitirmeyi hiç düşünmeyen birine ait o tanıdık ses, ben bir yalancıyım diyen donuk, kuru tonuyla yanıtladı onu. Sonu 8 olacak. Yani numara yanlış. Yani sırası mı şimdi aramanın? Yani aradığım ben değilim. Yani beni arayıp zor durumda bırakmanın alemi var mı? Yani... Kendini evrenin bir yerlerinde, karanlık, yılan dolu bir kuyuda buldu. Sevdiği elin tersiyle geldiği bu yerde, zaman ayaklarının altından çekildi. Yer gök birbirine karıştı. Yatak sarsıldı, yorgan ıslandı. Kim bilir saat kaçtı kuyudan çıktığında. Günün ilk ışıklarını görür gibi olduğunda gözleri acıyordu. Ya kalbi? Kalbine bir özür borcu olduğunu düşündü. Bir şeyler demek için aradı onu. Kalbi yerinde yoktu. Yanıp da mı yok olmuştu, donup da mı? Şişmiş göz kapaklarına son bir gayrete tutunmaya çalışan damlacığı nasılsa duyumsadı. Onu ne yapacağını bilemedi, mendilini aldı. Ama hayır, en doğrusu onu, gerçeği tutan, onunla tokalaşan elime vermek. Bu da benim ödülüm diyerek gözyaşını büyük bir özenle avucuna bıraktı. Kapılar. Kafamda başımı alıp gitmek fikrini uyandım bu sabah. İçimde birbirine dolanmış kalın bir halatın düğümleri kol geziyordu adeta. Hiç açılmayacakmış gibiydiler ve gittikçe sıkılaşıyorlardı sanki. Nedenini bilemediğim bu olduğum yerden uzaklaşma duygusu son günlerde içinde bulunduğum ruhsal çöküntüden olmalıydı. Ruhsal çöküntü dedim çünkü artık ruhumun ne zaman çöktüğünü, dahası ne zaman yere yapıştığını biliyordum. Ne zaman depresyona girdiğimi, oradan ne zaman çıktığımı, her şeyi. Erkekler depresyona girmez mi? Kim demiş? En çok onlar girer ama en çok onlar reddeder. Kalktım. Her sabah yaptıklarımı yaptım. Önce dişlerimi ve dilimi temizledim. Bütün gece dil üstünde biriken tortular, bağırsaklardaki tortuyla aynı nitelikteymiş. Bu da evde oturup televizyon seyretmenin yararlarından biri. Duşa girdim, tıraş oldum. Mutfağa gidip kahvaltılığımı tepsiye koydum. Meyve suyumu da ihmal etmedim. Salonda her zaman oturduğum ikili koltuğa yerleştim. Günün en sevdiğim öğünü, kahvaltımı aceleyle bitirdim. Yatak odama geçip giyindim. Ha, öyle dört dörtlük bir yatak odam yok. Çekyatta yatıyorum mesela. Gardırobum yok. Giysilerim duvarlara çakılı, askılarda ömür tüketiyor. Rahat bir pantolon seçtim. Rahat bir gömlek. İçime olmazsa olmazım yün fanilamı giydim. Aslında utanmasam eşofmanımı hiç çıkarmayacağım üzerimden. Eskiden giymeyini çok severdim. Neyse, kirlendi, kırıştı diye üzülmeyeceğim şeyler seçtim yani. Bugün askerliğim döneminden kalan postallarımı giyeceğim. Bakmayın 50'yi aştığıma. Ben hala tığ gibi bir adamım. Subay emeklisiyim ne de olsa. Subaylar derli toplu düzenli olur. Sen neden böylesin gibi sorular değiyor kulaklarıma. Bilmiyorum. Belki de dere, topa, düzene değecek biri ya da bir şey yok yaşamımda. Varsın, şimdilik böyle olsun. Sırt çantam hazırdı. Yiyecek bir şeyler de koydum, hazır aç kalmayacak kadar yiyeceğe sahipken. Yolum uzundu. İçimdeki ses günlerdir fısıldıyordu kulağıma. Gitmelisin, kendinle yüzleşmelisin diye. Nereye gideceğimi söylemiyordu ama. İnadına kaçak güreşiyordu benimle. Bir gün konuşuyor, 5 gün susuyordu. Ne yaptığımı düşünüyorduysa artık. Ben pek hata yapmam aslında. Kontrollüyümdür de. İşte göreceğiz bakalım. Kapıyı açtım ve sağanak yağmurla birlikte çıktım evden. Parkamın başlığını geçirdim başıma. Postallarım asla su geçirmez. Parkam da öyle. Güvendesin dedim kendi kendime. Korkma. Bu yolculuk sana iyi gelecek. Bulunduğum sokağı, mahalleyi, semti, kasabayı, ilçeyi, ili arkamda bıraktığımı fark ettiğimde çoktan akşam olmuştu. Kaçıncı akşamdı? Kahretsin ki ben de bilemiyorum. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine dedi birdenbire içimdeki ses. Ne güzel bir güftenin ilk dizesidir bu. Şarkısını dolayarak dilimi yürüdüm, yürüdüm. Ondan ayrılalı ne çok zaman geçmişti aradan. Neden ayrıldığımızı bile anımsamıyordum şimdi. Gözlerinin rengine hasret miydim acaba? Neden almamıştım onu hayatıma? O tek başına kalmıştı, ben de kalmıştım tek başıma. Yol yokuş yukarı götürüyordu beni. Onun yokuşlarda soluksuz kaldığını anımsadım nedense. Gece akşamla yer değiştiriyordu artık. Kuzey yıldızını aradı gözlerim. O ve diğer tüm yıldızların içinde kaybolduğu mat lacivert bir örtü vardı üzerimde sanki. Bir an kayboldum sandım. Yorulmuş muydum? Hayır. Aksine hiç yürümemiş gibiydim. Gecenin rengi dipsiz karanlığa çekilirken gördüm o koca hanı. Ne zaman varmıştım? Kimlerin ağırlandığını bilmediğim, elimi uzatsam dokunabileceğim bu parlak mekan, bu han nereden çıkmıştı böyle? Üç kocaman eski kapısıyla her birinde dile gelecek birer sır saklıymış gibi duran, bana bakan han. Yollar yürüdüm, dağlar aştım. Üç han kapısı çıktı önüme. Üçü de eski. Önce çekindim doğal olarak. Sanki elimi sürsem bana küsecekti yüce han. Kapılar öylesine heybetli duruyordu ki ellerim istemsiz dokundu bu kararmış eski kapılardan ilkine. Zor açılır sandığım koca kapı tüy hafifliğinde buyur etti beni nedense içine. Lakin anılar diye içimi oyarcasına gıcırdadı açılırken. Biri anılardı. Anılar ne çok sarıldığım şeylerdi. Hiç bırakamadığım, durup durup dinlendirdiğim, ne işime yaradığı belirsiz anılar. Meslekteyken edindiğim edepsiz, acımasız, vicdansız anılar. Sonraları vurup vurup kırdığım, vurulup kırıldığım anılar. Karşımdaydılar, yanımda, her tarafımda. Unuttuğumu sandıklarım bile. Onca yolu benimle gelmişlerdi demek ki. Hiç mi kurtuluşum yok? Hep de keşke edinmeseydim dediğim kötü anıları biriktirmişim. Bu yüzden mi önümü hiçbir zaman net göremedim? İnsanı kötü hissettiren anılar belalıdır. Geleceğin iyiliği için onları temizlemek ya da temizlemek değilse de onlardan yararlanmak epey ustalık ister. Belki yapabilirim. Daha sonra, şimdi değil. Öbür eski kapıya yöneldim, demirden bir eli hissederek sırtımda. Biri ya da bir şey acele ediyor. Haydi, haydi der gibi itiyordu beni ona doğru. Büyükten de büyük han da konaklamak için sınıyordu sanki ayağına kadar gelmiş bu tuhaf yolcuyu. Gitmemek olmazdı. Açmamak mümkünsüz. Deve karşı bir cüceydim. Kolay açıldı kapı. Kaygılar avazıyla. Asla öyle değilim dediğim şeydi kapıdan ünleyen ve gök kubbeye ulaşıp beni yalanlayan seda. Biri kaygılardı. Kaygılar diye diye açılan kapıya kaygılarım üşüştü birden. Kapıdan içeri mi giriyorlardı yoksa dışarı mı çıkıyorlardı anlamak zordu. Yarasa gibiydiler. Gündüz kör, gece kör. Ben ne çok şeyi görememiştim, ne çok şey için kaygılanmıştım. Para için, başarı için, memleket için, çocuklar için, kariyer için. Ya da her şey benim kontrolümden çıkarsa, ya bu işi başaramazsam, ya kimse beni anlamazsa, ya çocuklarıma bir şey olursa, ya yaşlılıkta emekli maaşımla geçinemezsem, ya hastalanır elden ayaktan düşersem, daha neler neler. Bütün bunlara kaygılanmıştım meğer. Hiç farkında değilim. Hep olumsuzluğa teslim olmuştum. Mutsuzluğum, huzursuzluğum bundandı demek. Daha bitmemişti hesabım. Üçüncü eski kapıda buldum kendimi. Kapılar çok yakındı birbirine nedense. Kolay açılmaları da çok kişinin açıp kapamasındandı herhalde. Biri korkular. Dokundum kapıya aralandı. Ürkünç bir şey çıkacak gibiydi aralıktan sızan kara dumandan. Kalbim hızla atmaya başlamıştı kapı kendi kendine açılırken. Soluğum kesildi. Kendimi ayakta tutamadığımı fark ettim. Yere diz çöktüm. Yetmedi, oturdum. Korkular diye bağırdı ancak aralayabildiğim eskiden de eski kapı. Korkular mı? Ben hiçbir şeyden korkmadım. Benim kadar gözü kara, cesur bir adam daha var mıydı dünyada? Yılan gibi, zehir gibi bir subaydım ben. Ne badireler atlattım, doğudan batıya nelerle karşılaştım. Hiç korku nedir bilmedim. Kaç kez ölümle burun buruna geldim. Ne korkması, bu olmadı işte. Ama doğrusu kendimi ifade etmekten korktum. Ağlamaktan, hüznümü belli etmekten korktum. Zayıf sanılmamak adına. Sevgimi söylemekten korktum, karşımdaki şımarır, baş edemem diye. Öfkemin nedenini öğrenmekten, doğruyu söylersem sevilmemekten, az kazanırsam alay edilmekten, güler yüzlü, sevecen, yardımsever olursam kullanılmaktan, param olduğunu belli edersem çıkarcılarla uğraşmak zorunda kalacağımdan korktum. Korkular yönetti beni, eyvah. Bu kapı hepten ağır geldi bana. Daha çok şey vardı korktuğum. Sayarsam delirebilirdim. Neysem o olsaydım keşke. Korkunun ecele faydası yokmuş. Birbirinden eski üç han kapısı başımı döndürdü. Soluğumu kesti. Demek her geçen gün bana daha yüksek tonda seslenen içimdeki ses, kendinle yüzleş derken bunu demek istiyordu. İnsanın kendiyle yüzleşip hesaplaşması kolay mıydı? Nice yollar yürünmeli, nice kapılardan geçirmeliydi daha. Hazır bu han bana kucak açmışken, arka tarafta görünen üç güzel kapıyı da gidip açsam dedim kendi kendime. Sonuçta her şeyi göze aldım bu yolculukta. O yöne doğru hızlı adımlarla yürüdüm. Artık ben acele ediyordum güzel bir yere varmak için. Çabuk ulaşırım sandığım hanın bu tarafı çok uzak geldi bana. Ne kadar yakın görünüyordu buradaki kapılar oysa. Üç han kapısı, üçü birbirinden eski, üç güzelin önünü kesti. Üç güzel kapıyı hayranlıkla seyrettim. Melisa, hanım eli, Yasemin kokulu bir yerdi burası. Görünürde bitkiler yoktu ama kokuları vardı. Kuşlar yoktu, sesleri vardı. Su yoktu, insanın içini yumuşatan serinliği vardı. İlk kapıya dokundum, kolayca açılacağını umarak, ışıl ışıl kapı tüyden hafif görünüyordu, açılmadı. Biri sevinçlerdi. Sevinçler diye ünledi kapı, açılmadı. Hayal kırıklığına uğramıştım doğrusu. O açılmaz duruşlu demir kapılar dokunur dokunmaz açılmışlardı. Yine ve bu kez tüm gövdemle abanarak denedim. Olmadı, kapı açılmıyordu. Ben bir şeylere sevinmeyeli epey olmuştu galiba. Hiçbir şey beni mutlandırmıyordu. Mutlu, sevinçli birini oynuyordum yalnızca. Sevinmek için büyük olayları beklerken yaşamın küçük sevinç ve mutluluklardan ibaret olduğunu unutmuştum. Çok şey kaçırmıştım bu yüzden. Diğerine yöneldim bir umut. Biri umutlar. Umudum boşa çıktı. Bu kapı da açılmıyordu. Çok güzeldi. İnsanı içine alsa her şey değişirdi sanki. Gel diyor ama reddediyordu. Ben umut etmeyeli de çok olmuştu. İnsanların birbirini beklentisiz seveceklerinden, aşktan, memleketin düze çıkacağından, yarının dünden iyi olacağından, çalışkanlığın, doğruluğun, insana dair tüm erdemlerin yeniden yeşereceğinden ve daha birçok şeyden umudumu keseri çok olmuştu. Kapı neden açılsındı? Üçüncü kapı, bunca yol geldim. Belki de Kaf Dağı'nı aştım. Sen olsun açıl. Elim boş dönmeyeyim diye söylendim bu kez yüksek sesle. Olur da beni duyar açılır. Ne yaptıysam olmadı, açamadım, açılmadı. Biri de sevgi. Kalbimi iştenlikle, hiç hesapsız kimseye açmamıştım ki kapı açılsın. Haklıydı. Sevgimi esirgemiştim çok zaman çok kimseden. Sorumluluktan kaçmak için sevememiştim gereğince hiç kimseyi, ne ki sever gibi yapmıştım. Bir tek kendimi sevmiş, kendimi önemsemiştim. Bu yüzden olmalıydı. Yalnızlığa, tek başınalığa yazılışım. Sevmeyi bilememek de vardı heybemde. Ne yazık ki. Han tüm heybetiyle duruyordu arkamda. Yaşlı, deneyimli gözlerini üzerime dikmişti ve anladın mı neymiş sorunun der gibiydi. Yavaş yavaş gözden kayboldu gitti. Burada yapabileceğim bir şey yoktu artık. Geri dönmeliydim. Yağmurla çıkmıştım yola, şimdi dolu yağıyordu. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri ne parka dinliyordu ne postal. Kafamı sertçe dövdükten sonra görevlerini yapmış olmanın rahatlığıyla kendi yollarına gidiyorlardı. Bir onların vurmadığı kalmıştı kafama. Bir süre dolu sağanağının altında hareketsiz durdum, bilerek ve hak ettiğimi düşünerek. Tamam, anılarımın güzellerini elde tutup kötülerden ders çıkaracağım. Kaygılarımdan kurtulmaya çalışacağım. Korkularımı tanıyıp onlarla yüzleşeceğim. Beni yönetmelerine izin vermeyeceğim. Ben iyi bir subay emeklisi adam olacağım. Bu yolculukta çok şeyin farkına vardım, çok şey anladım desem, bir de hiç yazmadım bir şiir yazsam ulaşır mı içimdeki beni, aklım başıma gelir mi? Yollar yürüdüm, dağlar aştım, 3 han kapısı çıktı önüme. 3'ü de eski. Biri anılardı, biri kaygılar, biri korkular. 3 han kapısı, 3'ü birbirinden eski, 3 güzelin önünü kesti. Biri sevinçlerdi, biri umutlar, biri de sevgi. Gözüme giren ışık huzmesi beynimi deldi geçti sanki. Kız kardeşim pencereleri açmış. Yeter artık ağabeye yattığın. Bir haftadır bu odadan çıktığın yok. Artık seni aramızda görmek istiyoruz diye gürlüyordu kalın sesiyle. Onları misafirliğe gelmiştim. Daha doğrusu gel diye onlara ısrar etmişti halimi beğenmeyip. Odaya kapanmam üzmüş olmalıydı onları. Ne zamandır düşle gerçek arası yaşadığım bir şeyleri artık uygulamaya koymalıydım. Bugünden tezi yoktu, güzel kokulu, kuş cıvıltılı, serin yerde açamadığım o güzel kapılar canlandı gözümün önünde. Böyle bir yerde yaşamak için emek vermek gerekti ve buna değerdi. Yaşam anılara gömülmek, kaygılara, korkulara yenilmek için verilmemişti bize. Sanki bir anahtar dönmüştü bilinçaltımın kilidinde. Bir dönüşüm, bir değişim esintisi yaladı benliğimi. Yattığım yerden kalktım, içim kıpır kıpırdı. Bu kalkış kız kardeşim istedi diye değildi ama. Açamadığım kapıları tek tek açmaya ve buna sevinçler kapısından başlamaya karar verdiğimi fark etmiştim yalnızca. Salona geçtim ve neşeyle günaydın dedim şarkı söyler gibi. 7. ayrımın sonu, sayfa 99.